Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü Risale dersinin konusu Risale-i Nur'da Mesnevi Nuriye'nin katre bahsinin hatimesi. Burada 4 hastalıktan bahsediliyor ve bu hastalıklar kısaca izah ediliyor. Bu 4 hastalık yeis, ucub, gurur ve suizan. Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi Nuriye katrenin hatimesi. Şu hatime 4 çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık yeistir, yani ümitsizlik. Arkadaş, amale ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar, yeise düşer. Evet, burada bahsettiği şey ahirete dair ümitsizlik hissi. Yani amellerini tam gerçekleştiremeyen, Allah'ın buyruklarına tam itaat edemeyen kişiler, kullar azaptan korkar. Çünkü bilirler ki cehennem var. Ve biz bunları yapamadık. Allah bunu istemişti. Namaz kılmayı istemişti. Oruç tutmayı istemişti. Şu günahlardan kaçınmamızı istemişti ama bunu yapamadık. Belli yerlerde bizden herhalde olmayacak. Yani cehennem var. Herhalde biz cehenneme gireceğiz diyerekten cennetten ümidi kesme, affedilmekten ümidi kesme yoluna gidebilir. Şeytan da esasen bunu çok vurgular. Yani sen affedilmezsin, senden bir şey olmaz gibi şeyleri çok altını çizer ki tövbe kapısına gitmesin kul ve ümitsizlik girdabına düşsün. Peki bu ümitsizlik girdabına düşen kişi bir sonraki adımda ne yapar? Böyle bir meyusun gözüne, yani böyle ümitsiz bir kişinin gözüne dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin sayıkasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh amale muvaffak olamayanlar yeze düşmemek için şu ayete müracaat etsin deniyor ve bir ayetten bahsediliyor. Buraya gelmeden önce bu cümleleri açıklamaya çalışırsak, burada ikinci lemanın birinci noktasında geçen bir yere de önemli bir aslında atıf var diyebiliriz. İnsan ümitsiz olduğu zaman, şimdi inanıyor ki, inandığı kitapta yazıyor ki cehennem var, hem de kaç defa yazıyor. Namaz kılmamak, oruç tutmamak ya da başka sorumluluklarını yerine getirmemek, günahlara girmenin belli bir cezası var. Bu affedilmeme durumu, yani onu yeise düşüren, ümitsizliğe düşüren bu durum ikinci stepte, yani keşke bunlar olmasaydı. Yani böyle ahiret olmasaydı, ceza olmasaydı, azap olmasaydı noktasına getirir. İkinci lemada şöyle güzel bir söz var. Her günahta küfre giden bir yol vardır ifadesi. Meşhur bir ifade, özetle şundan bahsediyor. Evet, siz bir günah işlediğiniz zaman küfre girmezsiniz. Ama küfre doğru bir adım atmış olursunuz. Çünkü o günah işlendikten sonra böyle bir ümitsizlik duygusuyla, esasında orada bahsedilen kısımda, yani bir insan, bir amiri, bir işte çalıştığı yerdeki üstündeki bir kişinin bir uyarısından bile çekinen bir insan, yani Allah'ın ısrarla yapmayın yapmayın dediği şeyi yaptığı zaman doğal olarak Allah'ın uyarısından, ahirette karşılaşacağı şeylerden çok daha büyük çekinecektir. Ve burada özür dilemek yerine, hatasını düzeltmeye çalışmak yerine ümitsizliğe düşerse, bu kötü durumdan kurtulmak için de keşke, haşa, Allah olmasaydı, cehennem olmasaydı, günahlarımızı gören melekler olmasaydı diye düşünmeye başlar. Böyle bir istek, yani günahkar bir insanın ve tevbe etmeyen, ümitsiz bir insanın tabii ki doğal olarak böyle bir isteği olacak. Keşke bunlar olmasaydı. Çünkü bunlar huzursuzluk veriyor. O zaman böyle ümitsiz bir insanın gözüne dini meselelere zıtmış gibi görünen bir emare, bir işaret, bir soru, bir vesvese gelince, internette dolaşırken Allah'a imanla ilgili bir soru, kafasında oturtamadığı bir mesele. Kur'an Time kanalında böyle soru cevaplar çok ve ateistlerin, inanmayan insanların ya da Müslümanlardan aklına takılabilecek böyle çok tricky sorular zaten internette çok dolaşıyor. Dine şüpheyle bakmaya sebebiyet verebilecek birçok şey aslında piyasada mevcut. Bunları gördükten sonra zaten o günahkar olma ve ümitsizlik hissiyle keşke bunlar olmasaydı diyerek başladığı hikayesi, evet bunlar olmayabilir, aslında şöyle şöyle çelişkiler var. Sonra başka bir emare, başka bir işaret bulacak, biraz daha kuvvetlenecek. Başka bir işaret, biraz daha kuvvetlenecek ve bir noktada, bunlar bir günde olan şeyler değildir ama uzun vadede Allah korusun, ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkmak, şeytanın ordusuna iltihak etmek katılmak durumu var. O zaman ne yapalım, buradan nasıl dönelim derseniz son cümlede amale muvaffak olamayanlar, yani yapması gereken şeyleri yapamayanlar yese düşmemek için şu ayete müracaat etsin deniyor. Ayet-i kerime şu şekilde: Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah innallaha yaghfiruz zunube cemian innehu huvel gafurur rahim. Evet, bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Zümer suresinde geçen bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: De ki, ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Evet, çok müjde dolu bir ayet. Ayette açık bir şekilde buyuruluyor ki, ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş kullarım. Yani böyle bir yakın ifade var. Cenab-ı Hak bize kullarım diyor. Yani zaten böyle affetmeye hazır durumda. Ve günahta aşırı gitmek aslında insanın kendi nefsine zulmetmesi olarak ifade ediliyor. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Ne kadar günahınız olursa olsun Allah bağışlayabilir. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Evet, çok müjdeli bir ayet. Yeyse kapılanlar bu ayete müracaat edip yeis hastalığından kurtulmalı. Peki, yeis hastalığı birinci hastalıktı. Yeise kapılan insanların imansızlığa kadar gidebileceği bir durum olabilirdi. O yüzden yeis hastalığından kurtulmak için ayete müracaat ediyoruz. Allah her şeyi affedebilir, buna inanacağız. Biz çaba göstereceğiz, gayret göstereceğiz, Allah'a yöneleceğiz, tevbe edeceğiz ve hiçbir zaman affedilmeme gibi bir şeyi düşünmeden her zaman Allah'ın kapısını çalacağız. Çünkü başka hiçbir kapı yok, başka gideceğimiz hiçbir yer yok ve Allah da her şeyi affedebileceğini ayetle bize müjdeliyor. İkinci hastalık ucuptur. Evet, ucup kelimesi ucbe, bu kelimenin insanın kendi ameline güvenmesi olarak anlayabiliriz, çevirebiliriz. Burada anlatılan dört hastalık aslında biraz böyle lokomotif gibi birbirini takip eden hastalıklar. Birisi öbürüne, öbürü öbürüne, öbürü öbürüne sebebiyet verebilecek hastalıklar zinciri. Yani yeisten sonra ucup olabilir. Evet, yani ameline güvenmek. Arkadaş, yeise düşen adam azaptan kurtulmak için istinad edecek, dayanacak bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Hemen o kemalatına bel bağlar. Güvenerek der ki, bu kemalat beni kurtarır, yeter diye bir derece rahat eder. Halbuki amale güvenmek ucuptur. İnsanı dalalete atar. Şimdi yeise düşen adamın imansızlığa gidebileceğini söylemiştik birinci şeyde. Oraya kadar gidebilecek, Allah korusun, bir yol vardı. Bir diğer yolda yeise düşen adam şöyle bir yola girebilir. Ya ben çok günah işliyorum, şöyle hatalarım var, kusurlarım var ama benim sevaplarım da var. Yani Cenab-ı Hak sevaplar ve günahları tartarak bir hüküm verecek. Ben namaz kılıyorum, işte sohbet dinliyorum, şöyle hayır aktivitelerinde bulunuyorum. O bakımdan şimdi yeisten kurtulmak için ve azaptan kurtulmak için, ya benim sevaplarım da var, benim yaptığım şöyle güzel hasenatlar da var, iyilikler de var diyerek o hasenatına bel bağlar. Ona güvenerek der ki, yani bu kemalat beni kurtarır. Evet, okey, yani ben cenneti de kazanabilirim. Amale güvenmek ucuptur. İnsanı dalalete alır çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü değildir, onlara güvenemez. Ben yaptım, benim sayemde oldu, ben bunları meydana getirdim diyemez. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak temellük de etmiş değildir. Yani insanın vücudu da kendisi, benim vücudum, benim elim, benim kolum dediği şeylere de aslında insan hakim olmadığı için. Çünkü kendisi yapmamış, kendisi üretmemiş. O vücudu yolda bulmuş, ruhlar aleminde herkes böyle bir vücuda koşmuş, aa ben bunu alayım da dememiş. Böyle kıymeti olmayan şeylerden olduğu için birisi yere atmış vücudu da insan almış da değildir. Ancak o vücut, havi olduğu, kapsadığı garip sanat, acayip nakışların şehadetiyle bir saniye hakimin deste kudretinden çıkmış, kıymetli bir hane olup insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarruftan ancak bir tane insana aittir. Evet, Cenab-ı Hak bizi böyle bir hücreden iki hücreden yaratmış, bu vücuda getirmiş ve vücudumuzda olan birçok şeyden bizim haberimiz bile yok. Yani o vücutta bir sürü şey oluyor. Biz sadece burada emanetçiyiz, benim elim, benim kolum derken bile aslında bunu diyemeyiz. Ve keza Esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, ef'al-i ihtiyariye namıyla kendisine mal zannettiği ef'alin, ekıl, şürp gibi en adi bir fiilin husulünde yüz yüzünden ancak bir cüzü insana aittir. En eşref, en kuvvetli bir ihtiyarsa irade sahibi insandır. Hayvanlara göre bir iradesi vardır. Ve ben irademle yaptım dediği mesela yeme içme gibi eylemlerinde bile esasen ben yedim, ben içtim dediği şeyden ya da yüz parçasından bir parçası insana aittir. Yani bir alır suyu içer, sonrası sorumluluğu yok. Alır yemeği yer, lokmayı ağzına atar, sonrası çiğner yutar. O işte soluk borusuna mı gitti, işte yemek borusuna mı gitti, gittikten sonra mide asitleri uygun pH'ta mıydı, onu eritebildi mi? Sonra ince bağırsama sıkıntısız bir şekilde gitti mi? Milyonlarca milyarlarca hücreyi besleyebildi mi? Bunların hiçbirini insan yönetmez. Buraları tamamen Cenab-ı Hak o vücudu içerisinde yarattığı hücrelere, organlara yaptırır. Ya da nefes alırken, yani insan otomatik bir şekilde nefes alır. Kalbi atarken otomatik bir şekilde kalp atar. Bütün vücudunu besler. Esasında insanın vücudum dediği, yedim içtim dediği şeylerde bile son bütün işlere baktığımız zaman çok küçük bir parçası insanın iradesine verilmiştir. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire ihtiyarına ithal edip onlarla iftar ediyorsun? Ve keza şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir vücudunda. O fiiller şuuri oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir saniye zişuurdur. Ne sen failsin ve ne senin esbabın. Burada da vücudumuzda olan birçok şey aslında şuursuz hücreler, şuursuz maddeler yapmasına rağmen çok şuurlu işler yapılıyor. Sindirim, boşaltım, solunum. Birçok hayati şeyler yapılıyor. Ama biz bunlardan haberdar değiliz. Onlar çok şuurlu işler oluyor. Ama bizim şuurumuz taalluk etmiyor. Belki hiç bilmiyoruz bile, ne olduğundan bile haberimiz yok. O bakımdan bu oradan sabittir ki diyor bir bu fiillerin faili bir saniye zişuurdur. Yani şuur sahibi bir yaratıcı bütün bunları yapan kişidir. O bakımdan ne sen failsin ve ne senin esbabın, ne senin sebeplerin asıl işi yapanlar değil. Bundan dolayı malikiyet davasından vazgeç. Yani ben bunların malikiyim, ben yaptım, ben gittim, ben tuttum, ben yedim, ben içtim deme. Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme. İyilikleri, güzellikleri, mükemmelliyetler benden dolayı olur deme. Ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü soyu ihtiyarınla, yani kötüye kullanmanla sana verilen kemalatı bile tahir ediyorsun, bozuyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir, seyyiatın meksubedir. Evet, bu cümle zaten biraz özetleyen de bir şey. Yani sana yapılan güzel şeyler, senin sahip olduğun güzel şeyler hep sana verilenlerdir aslında. Seyyiatin meksubedir. Yani kötülükler de senin bizzat yapman ile. Binaenaleyh lehül mülkü ve lehül hamdu ve la havle ve la kuvvete illa billah. Mülk onundur, hamd de onadır, havle kuvvet ise ancak ondandır de buyuruluyor. Evet, bu ucupta da insanın kendi vücuduna bile hakim olamayacağı o bakımdan. Yani bazı iyilikleri, şeyleri kendisine sayma. İşte ben şunu yaptım, ben bunu yaptım deme. Aslında Allah hesabını, Allah'a karşı bir haddi aşma. Bir böyle kendine güvenme ve kendine bir böyle pay çıkarma. Sanki böyle cenneti de hak ettiğini iddia etme. Yani öbür dünyada öldükten sonra Allah'ım ben bazı günahlar işledim ama bak şöyle iyilikler de yaptım. Demek ki benim hakkım cennet. Yani bunlar böyle onu geçmez mi? Onun üstüne gelmez mi? Gibisinden bir tavır takınmak gibi oluyor ucup. Ve en baştaki dediğimiz şey yeisten ucuba geldik. Önce yeis sahibi insan ümitsizliğe düşüyor. Sonra diyor ki ya benim biraz böyle iyiliklerim de hadi ona bel bağlayayım. Ben çok iyilikler de yaptım. O zaman ben ona bel bağlayayım diyor. Orada ikinci bir hata oluyor. Çünkü insan yaptıklarını sahiplenemez. Cenab-ı Hakk'a karşı bir saygısızlık olur. Üçüncü hastalık gururdur. Türkçemizde de çok kullanılan bir kelime. Gurur, gururlu olmak kelimesi. Yani manası ya da ucuptan farkını nasıl şey yapabiliriz? Gurur, kibir, ucuptan farkını. Ucup insanın kendini beğenmesi, ameline güvenmesi iken gurur başkalarını da küçük görmesi, kendini başkalarından büyük görmesi. Yani ucupta insan bazı başkalarını kendinden büyük de görebilir ama kendi iyiliklerini evet bunlar büyüktür diyebilir. Gurur onun bir tık ötesi. İnsan kendisini büyük görerek yeterli gördükten sonra başka insanları da küçük görmeye başlayacaktır. En başında lokomotif demiştik. Önce yeis, sonra ucup, sonra gurur geliyor. Evet, gurur ile insan maddi ve manevi kemalat ve mehasinden mahrum kalır. Eğer gurur sayıkasıyla başkalarının kemalatına tenezzül etmeyip kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse o insan nakıstır. Evet, insan gurur ile başkasını kendisinden küçük görürse aslında o insanların manevi yönlerinden, o insanların belki sohbetlerinden, sözlerinden aslında mahrum kalır. Çünkü onu zaten küçük görüyor. Başkalarının kemalatına, iyiliklerine tenezzül etmeyip kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse aslında o insan nakıstır, eksiktir. Yani kimseden faydalanmaz. Ben bana yeterim zaten, ne gerek var bunu okumaya der. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle esnaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Yani ben de düşünebiliyorum, ben de yorumlayabiliyorum. Yani işte Mevlana'ya ne gerek var? O da normal bir insanmış, döneminde bir şeyler yazmış. Ben de böyle düşünüyorum. Bir mezhebe bağlı kalmak zorunda değilim. İmam-ı Azam öyle düşünmüş ama ben de böyle düşünüyorum. Aslında onlar da normal insanlardır diyerek. Çok basit olarak aslında burada, yani mesela saygı duyduğumuz, yani böyle bir insan birisine saygı duysa ondan alacağı ilim farklıdır. Ama ona saygı duymadığı zaman ondan alacağı ilim farklıdır. Mesela bir çocukta da babasına hayran olan bir çocuk, küçük bir çocuk, 6 yaşında 7 yaşında babasına hayran olan bir çocuğun babasından alacağı dersler farklıdır. Ama böyle bir 20-25 yaşına girip hayatı öğrenip biraz daha böyle gururu ön plana çıkan, babasını da belli yerlerde küçük gören bir insanın oradan babasından alacağı, babasının sözlerine karşı tavrı farklıdır. O da benim gibi zaten. O da böyle hatalar yapmış, öyle yapmış diyebilir. Bunun aynı şekilde büyüklere dediğimiz, işte yani Bediüzzaman zamanda böyle demiş ama hani ben de böyle düşünüyorum demek. Yani kendisini ondan küçük görmek, o seviyeye koyunca o insanların söylediği sözleri de kendisine rehber edinemeyecektir. Bu da çok tehlikeli bir şey. Yani gurur sayıkasıyla başkasından kendisini büyük görerek aslında o insanların, o bütün herkesin, ya da sahabeyle ilgili de mesela, ya onlar da aslında insan, işte şöyle şöyle hataları da olmuş, böyle böyle şeyleri de olmuş deyince, yani birisine aşırı saygı duyduğunuz zaman ondan alacağınız bir ilim var. Bir de onu normal sıradan birisi olarak gördüğünüz zaman ondan alacağınız bir şey var. Sıradan birisi, hatta kendinizden küçük görürseniz hiçbir şey alamazsınız. Yani haşa, bir noktada peygamberi de sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberleri de normal insan gibi görmek, onları da belki eleştirmek noktasına kadar bu iş gelebilir. Evet, yeisten başladık, ucuktan gittik. Yani ümitsizlik, ondan sonra ümitsizlikten kurtulmak için kendi amellerine sarılmak, bel bağlamak. Ondan sonra kendi amellerini beğendikten sonra diğer insanları beğenmemek. Gurura geldik, üçüncü durak. Ve evhama maruz kalarak bütün çizgiden çıkarlar. Yani esnaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar ve evhama maruz kalarak bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki esnaf-ı izamın 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı bunlar 40 senede bulamazlar. Kendisini büyük görüyor, işte kendisini daha alim görüyor bazı şeylerde. Geçmişteki insanları küçük görüyor, onlardan faydalanamıyorlar. Halbuki yani baksanız, yani burada belki modern zamanda belki bazı din adamları da böyle bir kendisini pozisyona sokabilirler. İşte Mevlana'yı küçük gören, Bediüzzaman'ı küçük gören, başka büyük zatları küçük gören, sahabeyi küçük gören ekoller, onlardan da faydalanamayacaklardır. Yani Hazreti Ali'yi küçük gören birisi, yani Hazreti Ali'nin sözlerinden ne elde edebilir? Yani hiç onu tanımadığı için zaten o kadar büyük aralarında fark vardır ki çok aslında kendisini bir derecede komik duruma düşürmüş olurlar. O bakımdan burada o insanların, geçmişteki insanların hayatlarını da iyi bilmek, kendimiz haddimizi bilme noktasında da çok faydalı olacaktır diyelim. Burada gururla ilgili bir iki mesele daha var. Yani anlatabileceğim bir iki menkıbe olarak. Bir veli zat oğluyla beraber bir gece teheccüd namazına kalkıyorlar. Evlerinin damına çıkıyorlar ve orada teheccüd namazını eda ediyorlar. Sonra oğlu bakıyor şehir kapkaranlık. Sonra bakıyor şehre ve böyle babasına diyor ki, baba bu insanlara ne oluyor ki böyle rahat rahat uyuyorlar da teheccüd namazına kalkmamışlar. Sonra büyük zat oğluna diyor ki, oğlum keşke sen de kalkmasaydın da şu sözleri etmeseydin. Esasında gurur böyle bir şey. İnsanlar, yani diğer insanları orada küçük görerek bir günah işliyor. Kendisini büyük görüyor. Belki orada yaptığı ibadetin sevabı da gidiyor. Ya da ibadetin sevabı dursa bile o kadar büyük bir günah işliyor ki o sevabı götürecek kadar bir günah oluyor. Çünkü bu gurur olmuş oluyor. Kendisini o insanlardan üstün görmek. Yani bizim şöyle bir şey deme hakkımız yok. Yani ben bu insanlara bakıyorum ya, insanlar böyle sefil sefalet. Nasıl insansınız siz? Halbuki ben namaz kılıyorum, şey yapıyorum. Bakın ucupta o şeye güveniyorduk, gururda artık insanları da küçük görüyoruz. Bu insanlar nasıl insanlar böyle ya? Yazık yani bunlara. Yani böyle dalalete düşmüşler, sapkınlığa düşmüşler ve insanların çoğu maalesef diğer insanları kendisinden küçük görüyor. Halbuki bunu yaptıkça da kendileri daha küçük olmuş oluyorlar. Gururun böyle çok çirkin bir yönü var. Dördüncü hastalık suizandır gururdan. Suizanla geçiyoruz. Suizan kötüye yormak, kötü düşünme olarak tabir edebiliriz. Tersi hüsnü zandır, iyiye yormak, iyi düşünmek. Evet, insan hüsnü zanla memurdur. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. İnsan hüsnü zanla memurdur. Hüsnü zan etmesi gerekir. Hüsnü zanla vazifelidir. Herhangi bir durumda hüsnü zan etmelidir. Ve insan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan suyu ahlakı suizan saygısıyla başkaları teşmil etmesin. Suizan eden insan aslında içinde bir kötülük vardır. O içindeki kötülüğü başkasına aslında yapıştırmış olur. Ve başkalarının bazı harekatını, hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Yani kabahatlemesin, kusurlamasın. Ya böyle davranmış, bu ne kadar saçma, ama belki onun bilmediğin şeyleri var. Burada bizim günlük hayatımızda da olabilir. Mesela bir arkadaşımız geldi, üstünde çok ağır bir sigara kokusu var. Suizan edersek yine içmiş bu, iyi de şey yapmış. Bu adam sigara mı içiyordu, vay be ne kadar acı diyebilirsin. Ya da şöyle düşünebilirsin. Ya arkadaşımız herhalde sigaranın bol içildiği bir yerden geçti. Bu hüsnü zan. İnsan bu ikincisine memurdur. Suizanda isabet etmektense hüsnü zanda hata etmeyi tercih etmek gerekir. Bir yerde bir yorum duymuştum. İşte Risale-i Nur'larda meşhur yerlerden birisi, bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinden karşıdaki lise mektebine baktım. Oradaki işte eğlenen kızların, kız öğrencilerin işte 5, 50, 60 yıl sonraki hallerini gördüm. Konulu metin, yani birçok arkadaşımız biliyordur. Bu metni okuyan bir kişi, bu sohbeti yapan bir kişi bana anlatmıştı. Birisi şöyle bir soru sormuş. Nasıl yani, işte Bediüzzaman kızları mı izliyormuş? Bunu ben ilk duyduğumda böyle şok oldum. Çünkü hiç öyle bir şey zaten düşünememiştim, yakıştıramamıştım. İşte tam burada o soruyu soran kişi böyle bir kusuru olduğu için insan buna buraya baktım, onların 50 sene sonraki hallerini gördüm derken kendi kötülüğünü o insana yansıtarak diyor ki o insan bu sayıkla mı baktı? İşte suizanın tanımı bu diyebiliriz. Aslında suizan eden kişi kendi pisliğini, kendi kötülüğünü diğer insanlara yayan kişidir. Yani Allah bundan esirgesin. Büyük insanlara, büyük zatların yaptıkları şeylere suizan saygısıyla bakmaktan muhafaza buyursun. Binaenaleyh, eslaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Evet, yani büyüklerin bazı hikmetini bilmediğimiz hareketleri suizan etmemek, hüsnü zan edip geçmek lazım. Şöyle bir söz söylemiş, kesin bunu düşünmüştür. Şöyle bir şey yapmış. Onun derdi aslında şöyle, işte insanları bölmek, insanları şöyle yapmak, böyle yapmak diyerek suizan etmek aslında bizim kötü niyetimizi onların üstüne atmamız anlamına geliyor. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Suizan eden insanlar böyle artık bir yerde casusluk, tecessüs de ederler. Gizli kusurları da araştırırlar. Çünkü suizan ettiğinden doğru mu çıktı, yanlış mı çıktı merak ederler. Gıybete de kapı aralar, iftiraya da kapı aralar. O bakımdan bu suizan damarını en başta kesmek, hüsnü zan göstermekle memuruz. Yoksa toplumsal da huzur kalmayacaktır diyebiliriz. Evet, özetlemek gerekirse 4 hastalıktan bahsettik. Yeis ile başlayan hikaye, insan ucuba kayabilir yeisten kurtulmak için, yani amaline güvenebilir ya da amaline güvenmez, ben tamamen yoldan çıktım der, imansızlığa gidebilir. Tabii ki o daha kötü bir şey, Allah esirgesin. Bu ikisi tarafa da gitmemek için yeisli olan bir insan, yeis gelince ne yapmalı? Evet, yeis sahibi insan Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu ayete güvenerek Cenab-ı Hakk'a yönelmeli, çok tövbe etmeli, gayret göstermeli, Allah'a karşı hüsnü zanlı olmalı, Allah'ın merhametinin çok büyük olduğunu düşünmeli, tevbeyle ona yalvarmalı, ona yakarmalı, bu yolda olmalı. Ama ümitsizlikten kurtulmak için ucuba girerse, yani amele sahip çıkıp zaten Allah beni yakmaz çünkü benim böyle güzel güzel amellerim de var derse, o zaman başka bir sıkıntılı bir yere gitmiş olur. İnsanın kendini beğenmesi dediğimiz hakkı olmayan şeye sahip çıkması durumuna gelmiş olur. Bir sonraki adımda kendisini başkasından da üstün görür. Kibirlenir, büyüklenir. Bir sonraki adımda suizanla girer. Başka insanların yaptığı şeyleri kötüye yorumlar ve iyice kötü bir hale gelebilir. Günün sonunda gıybete, iftiraya da ulaşan çirkin bir yola girebilir. Cenab-ı Hak bizleri bundan esirgesin. Bir başka böyle bir son özet yapmamız gerekirse de insan kendini sıfır bilmeli, kendini küçücük bilmeli ve kendini kusurlu bilmeli ve bütün insanları kendisinden daha iyi bilmeli, buna zorlamalı. Kusuru için ümitsizliğe düşmemeli, af dilemeli. Çünkü çok affedici bir Rabbi var ve her şeyi affedebilir. Yaptıklarıyla övünme hastalığına girmemeli, ucuba kaçmamalı. O gurura götürür, Allah'a isyana götürür, suizanlara, başka günahlara götürür. Ben çok kusurluyum ama benim Rabbim her şeyi affeder. Ben de o büyük affediciye layık olmak için elimden geleni yapacağım demeli. Vesselam. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sadakallahu'l azim. Thank you.